Ayrım 20, sayfa 238. Fon, mahfi eğilmez. Bir batışın öyküsü. Büyük salonda kalabalık bir topluluk vardı. Rüya sahneye yerleştirilmiş koltuklardan birinde oturuyordu. Önündeki sehpada bazı dosyalar, notlar, bir su şişesi ve bir bardak vardı. Rüya'nın sağ tarafında asistanları Şenay ve Selçuk, sol tarafında da diğer avukatlık bürolarından 4 avukat oturuyordu. Karşılarındaki sıra sıra dizilmiş sandalyeleri, paralarını slalom fonuna yatırmış katılımcılar doldurmuştu. Hepsinin yüzünde anlatılacak olanlardan bir umut ışığı çıkıp çıkmayacağına ilişkin meraklı ifadeleri yakalamak mümkündü. Kendi aralarında konuşuyorlar ve bu konuşmalar, fısıldaşmalar salonda tam anlamıyla bir kakafoni yaratıyordu. Toplantının saat 3'te başlayacağı duyurulmuştu. Rüya telefona baktı, 3:05 geçiyordu. Salona hala gelenler olduğu için biraz daha beklemeyi uygun görmüştü. Aslında Murat'ın gelmesini bekliyordu, ona da bazı konuları açıklaması için ricada bulunmuştu. Normal olarak Murat randevularına tam zamanda gelirdi ama bu sefer geç kalmıştı. Rüya herhalde trafikte takılmıştır, birazdan gelir diye geçirdiği içinden. Daha fazla beklemenin salondaki gerginliği artıracağını düşündüğü için başlamaya karar verdi. Şenay ve Selçuk'la bir şeyler konuştuktan sonra ayağa kalktı. Kürsüdeki mikrofona birkaç kez vurup dikkati çektikten sonra yüksek sesle konuştu. ''Değerli katılımcılar, hanımefendiler, beyefendiler.'' Bu hitabın ardından salona yavaş yavaş sessizlik çöktü. Rüya biraz daha ayakta bekledikten sonra koltuğuna oturarak devam etti. ''Bugün burada slalom fonuna yatırılan paraların akıbetini görüşmek üzere toplandık. Aranızda bu konuyla ilgili olarak benimki de dahil pek çok avukatlık bürosuna yetki vermiş olanlar var.'' Diğer büroların temsilcisi arkadaşlarımız da burada. Hepiniz hoş geldiniz. Avukatlarınız olarak aramızda görüşmeler yapıyor ve ortak bir yöntem izlemeye çalışıyoruz. O nedenle burada sizlere vereceğim bilgiler, biz avukatların ortak yaklaşım ve yorumlarını temsil ediyor. Rüya burada biraz nefeslendi, sonra devam etti. Bildiğiniz üzere B Holding'in kurduğu slalom fonuna bu holdingin yanı sıra başka şirketler de ortak oldular. Fon payı belgeleri piyasaya sunuldu ve sizler de bu belgeleri satın alarak kâra ortak oldunuz. Her şeyden önce bir gerçeği peşinen söylememiz gerekiyor. Bu fon batık arkadaşlar. Bu son cümlenin ardından salondan büyük bir gürültü yükseldi. Her kafadan bir ses çıkıyordu. Kimi birbirine bir şeyler söylüyor, kimi sahneye doğru bağırıyordu. Rüya yanındaki avukatlara baktı. Hepsinin yüzünde bu tepkilerden kaynaklanan endişeli bir ifade vardı. Gürültü giderek artıyordu. Birkaç kişi yerinden kalkmış sahneye doğru yürümeye başlamıştı. Rüya salonun arka tarafındaki kapının açıldığını ve içeriye Murat'ın girdiğini görünce bir oh çekti ve içinden nihayet geldi diye geçirdi. Tekrar ayağa kalkıp kürsüye geldi ve mikrofona birkaç kez vurduktan sonra bütün gücüyle bağırdı. Yerlerinize oturun ve sakince dinleyin. Gürültü bir anda kesildi. Sahneye doğru yürüyenler yerlerine döndüler. Herkes oturdu ve Rüya'ya bakmaya başladı. Rüyanın kararlı ve otoriter sesi herkesi susturmuş, büyümeye yönelen başkaldırıyı bir anda durdurmuştu. Murat en arkada oturduğu sandalyede dikkatle Rüya'yı izliyordu. Rüyanın sadece konusunda değil, iletişimde de tam bir otorite olduğunu düşündü. Bütün salonu etkisi altına alıp herkesi susturmasını takdir etmemek elde değildi. Rüya, şimdi değerli meslektaşım Murat Bey size bu tür fonların nasıl bir mekanizma oluşturarak hayal sattıklarını anlatacak diyerek Murat'ı işaret etti. Murat ayağa kalktı, meraklı bakışlar arasında sahneye doğru yürüdü. Sahneye geldiğinde avukatları ve Rüya'yı başıyla selamladı, kürsüye geçti ve anlatmaya başladı. Hanımefendiler, beyefendiler, sizin başınıza gelen olay ilk bakışta adına Ponzi oyunu denilen ve 100 yıllık geçmişi olan bir dolandırıcılık düzeninin değişik bir şekli gibi görünüyor. Bu tür fonlar faiz oranlarının üstünde bir getiri vaat ederek katılımcı çekiyor. Başlangıçta katılımcılara, sisteme onlardan sonra katılanlardan alınan paralarla yüksek ödemeler yapılıyor. Sonraları sisteme katılanlar azaldıkça ödeme olanakları da düşmeye başlıyor. Eğer toplanan paralar çok daha yüksek getiri sağlayacak yerlere yatırılabilirse sistem bir süre yaşayabilir. Ama bu durum sonsuza kadar devam edemez. Çünkü vaat edilen getiriler gerçekçi değil ve bunları karşılayacak bir yatırım alanı yok. Bu tür düzenler sisteme katılım sonsuza kadar süremeyeceği için bir noktada batmaya mahkum oluyor. Batışa doğru da genellikle bu sistemi kuranlar kalan parayı alıp kaçıyorlar. Ülkemizde buna benzer olaylar pek çok kez yaşanmış olduğu halde ne yazık ki hala tam olarak kurallara bağlanmamış bulunuyor. Slalom fonunun Ponzi oyunundan farkı yazılı olmasa da bir limit konulmuş olmasından ve toplanan parayla gerçekten bazı yatırımların yapılmış olmasından kaynaklanıyor. Ponzi oyununda bir limit yoktur. Çünkü yeni katılımcıların parasını eskilere verip aradan pay almak esastır. Bu durumda limit koymak yeni katılımları ve dolayısıyla sistemin devamını önleyeceği için batışı öne çeker. Burada ise fonu kuranlar bu işten kâr edileceğini öngörmüş oldukları için ilan etmemiş olsalar da bir tavan belirlemişler. Tavana ulaşılınca yeni yatırımcı girişini durdurmuşlar. İşler bekledikleri gibi gitmeyip de kripto piyasasına yaptıkları yatırımlardan zarar edince bu kez tavanı kaldırıp yeni yatırımcı almaya yönelmişler. Murat burada sustu, çevresine baktı, salonda çıt çıkmıyordu. Herkesin yüzünde derin bir üzüntü vardı. Murat buna eşlik eden bir mahcubiyet ifadesini de sezinliyordu. Sanki insanlar bu kadar açık bir dolandırıcılık tuzağına nasıl düştüklerini kendilerine sorar gibiydiler. Murat devam etti. B Holding ve sonradan ona katılan şirketler, slalom fonu adı verilen bu fonla sizlerden şimdiye kadar 218 milyon dolar toplamışlar. Fonun karşılaştığı sorunları aşabilmek için yeni katılımcılar almaya karar verseler de fonun batık olduğu dedikoduları nedeniyle yeni giriş olmamış. Ortada kâr olmadığı gibi kripto para piyasası yatırımlarından da zarar var. Buna karşın fonun sağlam durumda olduğu izlenimini verebilmek için ilk kâr payı dağıtımı yapılmış. Ayrıca fondan ayrılmak isteyenlerin bir bölümüne paraları iade edilmiş. Kalan paraların ne kadarının Halim Bey ve ortakları tarafından harcandığı ve nereye harcandığı konusunda bilgimiz yok. Bunu ortaya çıkarmaya uğraşıyoruz. Benim anlatacaklarım bunlardan ibaret. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Murat sahneden inerken salonda yine homurdanmalar başlamıştı. Rüya Murat'a teşekkür işareti yaptı ve yanlarındaki boş koltuğa oturmasını işaret ettikten sonra salona döndü. Evet, Murat Bey konunun gelişimini ve bu aşamada fonun nerede olduğunu ortaya koydu. Meseleyi sürekli izliyoruz. Bu iş biraz zaman alacak olsa da biz sonuçta yatırımlarınızı mümkün olduğunca kurtarmak için çalışıyoruz. Salonun neredeyse yarısı el kaldırdı. Devletin bu işe nasıl göz yumduğundan, paraların tam olarak geri alınıp alınmayacaklarına kadar pek çok soru gündeme geldi. Rüya bu soruları Murat ve diğer avukatların da yardımıyla sabırla yanıtladı. Yaklaşık 3,5 saat süren toplantının sonunda Rüya ve diğer avukatlar tekrar bir araya gelip genel bir değerlendirme yapmak üzere vedalaştılar. Rüya ile Murat salondan birlikte çıktılar. Murat, savcılık Halim Bey'i sorgulamakta gecikiyor bence. Maliye'de resmi bir incelemeye girmek için çok geç kaldı.
Haklısın ama bunun nedeninin eski başbakanın yeni kurulan hükümete dışarıdan destek vermesi olduğunu sen söylemiştin.
Murat başını salladı, sonra konuyu değiştirdi. Seni akşam yemeğine götüreyim. Çok iyi yeni bir balıkçı öğrendim.
Tamam, oradan benim eve gideriz. Bir film varmış, çok övdüler. Onu izler, biraz günlük meselelerden uzaklaşırız.
Çok iyi olur. Ne zamandır seninle birlikte film izlemedik. Murat Rüya'nın elini tuttu. Rüya sanki böyle görülmekten çekinir gibi önce çevresine bakınıp elini çekmeye çalıştıysa da sonra vazgeçti. Kendini akışa bıraktı. Halim Bey kaçıyor. Saat 4'e yaklaşıyordu. Savcı Mehmet önündeki notlara odaklanmışken kapı açıldı. Savcılık sekreteri göründü.
Komiser Tarık Bey geldi. İçeri alayım mı diye sordu.
Evet. Tarık Murat'la birlikte içeri girdi. Kısaca hal hatır sorduktan sonra karşılıklı koltuklara oturdular. Mehmet Murat Bey dedi. Tarık, Halim Bey yapılan suikastla ilgili olarak bana bazı konulardan söz etti. Ama ayrıntıları sizin bildiğinizi söyledi. Bu konuyu konuşmak için davet ettim sizi.
Murat çantasından notlarını çıkardı. Önündeki sehpanın üzerine koydu.
Mehmet ve Tarık bir şey söylemeden onu izliyordu. Murat işin polisiye taraflarına girmesinin onların hoşuna gitmeyeceğini, kendisinin dedektiflik taslaması olarak algılanacağının bilincindeydi. Bu dengeye dikkat ederek konuşması gerektiğini kendi kendine içinden tekrarlayarak söze başladı.
Kız arkadaşım avukat Rüya slalom fonu mağdurlarının bir bölümünün vekili olarak davalarına bakıyor. Dava ile ilgili müvekkilleriyle yaptığı bir toplantının sonunda genç bir çift yanına gelip onunla özel olarak bir konu hakkında konuşmak istemişler. Anlattıklarına göre fon mağdurları daha geniş bir katılımla birkaç kez kendi aralarında toplanmışlar ve bazıları hukuk dışında alternatif çözüm yolları araştırmayı önermiş. Bir teklif üzerinde bir sonraki toplantıda Bilal G. isimli bir mafya patronuna başvurma seçeneği gündeme gelmiş. Bazı katılımcılar bu yönde ilerlemeye karar vermişler.
Savcı Mehmet, şu tefeci Bilal G. öyle mi?
Evet, Bilal G. Halim Z.'yi korkutarak paraları iade etmesini sağlamak için ona gitmişler. Adamın da slalom fonunda parası olduğu için bu işe girişmiş olabileceğini düşünüyorum.
Mehmet başını iki yana sallayarak, ''Şu hale bak'' dedi. ''Hukuk geciktikçe, düzgün işlemedikçe herkes kendi sorununu kendisi çözmeye yelteniyor.''
Sonra devam etti.
Peki Bilal G.'nin bu işi yaptığına dair bir bilgi var mı elimizde?
Yok. Rüya'ya olayı anlatan çift Bilal G. ile görüşenlere katılmadıkları için daha fazla bilgi sahibi değiller. Ama Halim Bey'in arabasının kurşunlanmasını Bilal G.'nin düzenlemiş olmasından kuşkulandıklarını söylemişler.
Savcı da komiser de tek kelime etmiyordu. Sessizlik bir süre devam etti. Sonra Mehmet, ''Olabilir vallahi'' dedi. ''En makul açıklama bu.''
Tarık da başını sallayarak onayladı.
Mehmet, ''Bu olayın gerçekleştiği yol üzerindeki EDS kameralarından falan bir şey çıkmadı mı Tarık?''
''Çıkmadı sayın savcım. Yalnızca bir tanesinde ateş açan araba görünüyor ama plaka çamurla kaplı olduğu için okunamıyor.'' Arabanın içindeki kişiler şapkalı ve yüzleri de medikal maskeli olduğu için kimlikleri hiçbir şekilde tespit edilemiyor.
Ya yürüyerek gelen ve ateş eden kişi?
O hiç görünmüyor. Kameraların görüşünün dışında kalmış olsa gerek. Sadece arabanın markasını ve rengini tespit edebildik.
Peki Bilal G. adına kayıtlı o marka ve renkte bir araba var mı?
Onu da kontrol ettik. Böyle bir araba yok. Araba kiralayan şirketlerden o tarihte Bilal G. adına kiralanmış o marka araba olup olmadığını araştırdık. Oradan da bir şey çıkmadı.
Herif kendi üstüne kiralamamış, adamlarından birisine kiralatmıştır.
Bir süre hiçbiri konuşmadı. Sonra Mehmet,
bu Halim'in ifadesini ben de bir alayım dedi. Bakalım neler çıkacak altından. Önce Halim'i sorgulayayım, ardından da Bilal G.'yi sorguya çekerim.
Halim Bey'i sorgulama sonrasında gözaltına almak zorunda kalabiliriz.
Mehmet bir süre düşündü sonra. Yapacak bir şey yok. Daha fazla gecikirsek adam yurt dışına kaçabilir.
Sözünü tamamladıktan sonra Murat'a baktı. Onun da bir şeyler söylemesini bekliyor gibiydi.
Murat haklısınız dedi. Medyada da birçok şey yazılıp çizildi. Fonun batık olduğunu herkes biliyor zaten. Bu aşamada Halim Bey'i gözaltına almanın fona daha da zarar verme riski bence çoktan ortadan kalktı.
Tarık da aynı kanadaydı.
Tamam savcım, o zaman uygun bulursanız ben arkadaşları arayayım. Zaman geçirmeden adamı hemen size getirsinler. Sonra da duruma göre gözaltına alırız.
Savcı başıyla onay verdi.
Evet, artık daha fazla gecikmenin anlamı yok. Şu işi varacağı yere kadar götürelim.
Tarık karakolu aradı. Daha bir şey söylemeden karşı taraftan bir şeyler anlatlar Tarık.
Ne diyorsun diye şaşkınlıkla bağırdı.
Sonra savcıya döndü. Halim Bey yurt dışına kaçmış dedi.
Mehmet ayağı fırladı ve Allah kahretsin diye bağırdı. Korktuğumuz başımıza geldi. Birkaç kez üst üste küfür etti. Sonra aklına bir şey gelmiş gibi Murat'a döndü. Bu fonun mali işlerine bakan bir profesör var. Adı Mesut B. 10 gün önce onu tanık olarak ifadesine başvurmak için savcılığa çağırmıştım. Adamın kalbine pıhtı atmış. Şimdi hastanede yatıyor. Onu dinledikten sonra Halim Bey'i sorguya alacaktım. Keşke hiç zaman kaybetmeseymişim. Yine bir süre sessiz kaldılar. Hepsi bir şeyler düşünüyordu. Sessizliği Murat bozdu. Acaba zaman geçirmeden hemen şimdi Halim Bey'in fon merkezi olarak kullandığı villada ve evinde arama mı yapılsa? Belki bir takım kanıtlar bulunması mümkün olabilir. Tarık şaşkınlığını üzerinden atınca iyi fikir diyerek Murat'ı onayladı. Savcı Mehmet bir süre düşündü. Ben villaya gidip arama yapayım. Adresini bilen var mı? Rüya bilir. Davalar dolayısıyla adresi almıştır. Murat Rüya'yı aradı ve villanın adresini istedi. 5 dakika sonra villanın adresi ve krokisi mesaj olarak gelmişti. Mehmet bir süre düşündükten sonra kararlı biçimde konuştu. Burada gecikmesinde sakınca olan bir durum var. Yargıçtan karar almaya zamanımız olmadığından yetkimi kullanıp arama kararını ben vereceğim. 2 ayrı arama emri imzalayacağım. Birisi fon merkezi olan villada, birisi de Halim Bey'in evinde. Villayı ben ararım. Evdeki aramayı da siz yürütün komiserim. Tamam sayın savcım, iyi düşündünüz. Aynı anda 2 yerde de arama yapalım. Ben o eve daha önce gittiğim için nerelere bakacağım konusunda iyi kötü bilgim var. Mehmet sekreteri çağırdı. Villayı ve evi kapsayan bir acil arama kararı yazdırdı. Gerekçe olarak da Halim Bey'in yurt dışına kaçmış olmasını gösterdi. Bir yandan da Tarık polisleri çağırmıştı. Murat ayrılırken savcı Mehmet ve 3 polis salon fonunun merkezi olarak kullanılan villaya, Tarık ve diğer polisler de Halim Bey'in evine doğru yola çıkıyorlardı. Villada. Villanın önündeki sokakta sıra sıra arabalar dizilmişti. Savcı Mehmet arabasından inip polislerin bir adım önünde yürümeye başladı. Bir yandan soğuğun etkisi, bir yandan da yapacağı işin heyecanıyla ürperdiğini hissediyor. Paltosunun yakalarını birleştirmeye çalışırken aklından keşke ceketimin içine bir de yelek giyseymişim diye geçiriyordu. Mehmet yola çıkmadan önce internette yaptığı araştırma sonucu villanın eski sahibi öldüğünde kendi aralarında anlaşamayan mirasçıların villayı Halim Bey'e sattıklarını tespit etmişti. Halim Bey villayı fona merkez olarak kiraya vermişti. İnternetten gördüğü kadarıyla fon yöneticisi olan Ramazan Bey'in eşi Sude Hanım 2'de 1 villada çay partileri, kokteyller düzenliyordu. Bahçe kapısındaki güvenlik görevlisi onları görünce telefonunu çıkarıp bir numara tuşlamaya başladı. Mehmet 2 adımda güvenlik görevlisinin yanına geldi ve telefonunu çekip aldı. Adamın şaşkın bakışlarını aldırmadan konuştu. ''Kimseyi aramak yok, sen de bizimle gel.'' Mehmet binanın giriş kapısına doğru ilerlerken dikkatle çevresine bakıyor, villanın planını zihninde canlandırmaya çalışıyordu. Ön kapıdan başka arka bahçeye açılan bir kapı daha olabileceğini düşünerek polislerden birini arka tarafa yolladı. Böylece eğer villadaysa fon yöneticisi Ramazan Bey'in kaçmasına karşı önlemini aldı. Gecenin karanlığı çökmüş olmasına karşın ön bahçe fenerlerle aydınlatılmış olduğu için her ayrıntıyı görmek mümkün olabiliyordu. Villanın girişinde geniş bir tahta veranda vardı. Villanın toprak rengi boyasından bir kat daha koyuydu veranda. Bu 2 farklı renk çok güzel bir görünüm veriyordu yapıya. Mehmet başını kaldırıp üst katlara baktı. İçeride yanan lambaların ışıkları camları aydınlatıyordu. Üst katların pencerelerinde geometrik desenlerle bezeli vitraylar vardı. Bu modern geometrik desenler bu villaya uymamış diye düşündü. Sonra da bana ne diye geçirdi içinden. Mehmet sakin adımlarla lobiyi geçerek büyük salona girdi. Salondaki büyük masada kadınla erkekli bir grup oturmuş yemek yiyor sohbet ediyorlardı. Polisler içeri girince masadaki sohbet kesildi. Bir anlık şaşkın bekleyişten sonra masanın başında oturan orta yaşlı, güzel ve çok bakımlı olduğu her halinden belli sarışın bir kadın ayağa kalktı. Onlara doğru yürüdü ve sordu. Polis niçin burada? Ne oluyor? Mehmet kadını internetteki fotoğraflarından tanıdı. Bu Ramazan Bey'in eşi Sude Hanım'dı. Siz Sude Hanım olmalısınız.
Evet benim. Siz kimsiniz ve niçin buradasınız?
Mehmet hiçbir şey söylemeden salonu baştan aşağıya gözden geçirdi. Sude Hanım'ın sabrı taşıyordu.
Misafirlerimizi rahatsız etmeye hakkınız yok. Ne istiyorsanız bana söyleyin.
Mehmet aldırmadan yürüdü, salonun ortasına geldiğinde durdu ve çevresindeki insanlara neredeyse tek tek bakarak yüksek sesle konuştu. Ramazan Bey'i göremiyorum, burada mı kendisi? Bu soru üzerine salondaki bütün bakışlar aynı noktaya döndü. Mehmet de o tarafa baktı. Salona açılan kapıdan içeri giren adam, ''Buradayım, beni niçin arıyorsunuz?'' Mehmet o tarafa doğru birkaç adım attı. Yeterince yaklaştığı kanısına varınca elini ceketinin iç cebine soktu ve bir kimlik çıkarıp Ramazan Bey'e doğru uzattı. Ben savcı Mehmet'se sizi yasalara aykırı olarak para toplamaktan gözaltına alıyorum dedi ve sonra arkasındaki sivil polisin kendisine uzattığı kağıdı Ramazan Bey'e göstererek bu da villanın aranması için mahkeme kararı diyerek sözlerini tamamladı. Sonra telefonunu çıkararak arka tarafa yolladığı polisi çağırdı. Ramazan Bey de telefonunu çıkar. Mehmet, telefon edemezsiniz dedi.
Bir yanlış anlama var. Halim Bey'e haber vermem lazım.
Veremezsiniz. Halim Bey Almanya'ya kaçtı. Bu sözler üzerinden Ramazan Bey sendeledi. Tam düşecek yani yanındaki polis tuttu. Bir süre öyle kaldı. Sonra yavaş yavaş kendisini toparladı ve Mehmet'e dönerek büyük bir hata yapıyorsunuz. Bizler iş insanlarıyız. Bu fonun para toplama yetkisi var. Zamanında devlete başvuruldu dedi. Mehmet güldü. Mutlaka öyledir. Mehmet'in işareti üzerine polislerden biri Ramazan Bey'in koluna girdi. Ramazan Bey eşine seslendi. Sude avukatı ara hemen gelsin. Mehmet davetlilere döndü. Lütfen evlerinize dönün. Burada arama yapılacak. Bu sözlerin ardından insanların şaşkınlığı bir anda panik havasına dönüştü. Kapıdan çıkışta küçük çaplı bir izdiham yaşandı. Buna karşılık 5 dakika geçmeden villa tamamen boşalmıştı. Mehmet Ramazan Bey'in koluna girmiş olan polise döndü. ''Sen Ramazan Bey'le burada kal, biz de arama yapalım.'' dedi. Sonra köşede ayakta duran beyaz saçlı adama sordu. ''Siz buranın çalışanı mısınız?''
''Evet efendim.''
''Sizden başka çalışan kaç kişi var?''
Aşçı ve bir de hizmetçi var efendim.
Söyleyin onlar da buraya gelsinler.
Beyaz saçlı adam diğer çalışanları da çağırmak üzere uzaklaşırken Sude Hanım telefon elinde ağlamaklı bir ses tonuyla avukata olan biteni anlatmaya çalışıyordu.
Evde yapılan aramada kayda değer bir şey bulunamadı. Kimse tam olarak ne arandığını da bilmiyordu zaten. Bazıları uyuşturucu, bazıları gizli kayıtların olduğu bir defter arıyor, bazıları da ilginç bir şey bulma umuduyla çekmecelere bakıyordu.
Sonuçta yaklaşık 2 saatin ardından kasada 100 küsur bin lira para, bir miktar altın ve muhasebe defterleri dışında bir şey ortaya çıkmamıştı.
Ramazan Bey'in avukatı da gelmişti. Her şeye itiraz ediyordu. Mehmet bir yandan ona laf yetiştirmeye çalışıyor, bir yandan da arabada bir şey bulunamamış olmasına canı sıkılıyordu. Ramazan Bey'i polis arabasına bindirdiler ve gözaltında tutmak için karakola doğru yola çıkardılar. Avukat da arkalarından kendi arabasıyla yola çıktı. Mehmet dönüş yolunda içinden Ramazan'ın konuşmasını beklemekten başka çare yok şimdilik diye geçirdi ve Tarık'ı aradı.
Tarık, biz villadaki arabada hiçbir şey bulamadık. Siz evde bir şeyler bulabildiniz mi?
Bir kasada sahibi olduğu evlerin anahtarları ve çok sayıda altın lira ve bir miktar dolar dışında bir şey bulamadık Sayın Savcı.
Anladım. İşe yarar bir ipucu yok yani.
Maalesef.
20. ayrımın sonu. Sayfa 251.